Ayrım 12, Savaş Tuzakları, Doğan Aydal, sayfa 150. Pars bölgesi Erzurum'a 1300 kilometre uzaklıkta olan bir bölgedir. Gaz çıkarılsa bile Nabukko'ya bu gaz nasıl getirilip kimin tarafından bağlanacaktır? Türkiye bir metreküp gaz almayacağı Nabukko projesine Pars bölgesinden Erzurum'a gaz boru hattını niye yapsın? Kaldı ki Pars bölgesi gaz yatakları jeolojik olarak Katar tarafından da kullanılan ortak bir sahadır. Tam Katar ile gaz alımı için anlaşmışken İran ile problemleri olan Pars sahasında İran ile birlikte kuyu açmamız ne derece sağlıklı bir karar ve siyasettir. Belki tekrar olacak ama Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pars bölgesine ait projelerin ve boru hat çizimlerinin yıllar önce BOTAŞ tarafından yapıldığını ve şimdi kendilerine bir sebep üzere servis edildiğini, ettirildiğini gerçekten biliyor muydu? Bu tartışmaların hemen arkasından Nabukko'ya ait bir kısım gazın Irak'tan alınabileceği söylenerek dikkatler Irak'a yönlendirildi. Bugün için Irak'ta gaz bulunan yerler Çemçemal ve Kor Mor bölgeleridir. Gaz bölgelerinin her ikisi de Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolü altındadır. Gaz bulunan bu bölgelere ait arama ve işletim hakları Bağdat Merkezi Hükümeti'nin izni olmadan yabancı ülkelere verilmiş ve verilmektedir. Nabukko ortaklarından OMV şirketi, petrol ofisini de satın alan şirket, Kuzey Irak'ta gaz çıkan bu bölgelerin ruhsatını elinde bulunduran Pearl Petroleum'un %20 hissesini almıştır. Yine aynı şirket, Birleşik Arap Emirliği, Dana şirketi ile ortak bu bölgede gaz çıkarma anlaşması yapmıştır. Benzer şekilde Nabukko'nun Alman ortağı RWE şirketi bölgesel Kürt yönetimi ile 20 milyar metreküplük gaz anlaşması yapmıştır. Bu bölgelerden Diyarbakır Bismil bölgesine ve oradan da Sivas üzerinden Nabukko'ya bağlayacak gaz boru hattı projelerinin yıllar önce BOTAŞ tarafından yapılıp yeni servis edildiğini de acaba dönemin Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten bilmekte midir? Kuzey Irak gazının daha başlangıçtan beri bir boru hattıyla bir şekilde Nabukko'ya bağlanmak istendiği bilinmekte midir? Kaynak olarak Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ın hiçbir şekilde planları içinde olmadığını, Avrupalı ortaklarımız Nabukko projeleri konuşulurken Türkiye heyetine söylemişler midir? Şimdi Kuzey Irak gazları ile ilgili olarak yapılan anlaşmalar merkezi Bağdat hükümeti tarafından illegal anlaşmalar olarak tanımlanmıştır. Nabukko projesinde ortaklarımız olan OMV ve RWE şirketlerinin Kuzey Irak Kürt yönetimi ile illegal anlaşma imzalamış olması bizi siyaseten rahatsız etmez mi? Bu anlaşmalar zımni olarak Kuzey Irak Kürt yönetimini tanıyoruz anlamına gelmez mi? Bu davranışlar merkezi Irak hükümeti ile ilişkilerimizi nasıl etkiler? Acaba aynı Wikileaks'te yayımlanan kriptolarda dışişleri müsteşarımızın Irak Başbakanı Maliki ile ilgili olarak Ankara Başbakan Maliki'den memnuniyetsizliğini dile getirerek kontrolden çıkmaya eğilimli olduğu korkusunu ifade etti notu bu yüzden mi düşülmüştür? Yine Irak'ın Ekas bölgesinden İsrail yönetiminde olmasına rağmen adı Arab Gas Pipeline olan boru hattına verdiği gazın Suriye Halep üzerinden Kilis'e bağlandığını ve buradan da Nabukko hattına verilmek üzere hazırlık yapıldığını biliyor muyuz? Bu boru hattı ile güne yakın boru hattının yapılacağını ilk baskısı 2007 yılında yapılan ve Timaş yayınlarından çıkan Maden Savaşları adlı kitabımda ve 2009 yılında çıkan Enerji Kan Kokuyor adlı kitaplarımda belirtmiştim. Dört yolda LNG tesislerinin yapılacağını da o yıllarda yazmış ve TV programlarımda anlatmıştım. Görünen o ki bu bilgiler her ne sebepse yeni yeni Sayın Başbakanımıza servis edilmektedir. Bu arada Mısır üzerinden gelecek olan bütün boru hatlarının Mısır'dan sonraki ikinci ortağı İsrail'in Merhav şirketidir. Mısır ile birlikte oluşturdukları Eastern Mediterranean Gas Company şirketinin üçüncü ortağı da yine bir İsrail-ABD sermayesi olan Ampal American Israel Corp şirketidir. Acaba yetkililerimiz bütün bu bağlantıları gördükten sonra hala çok önceden planlanmış bir Orta Doğu projesinin içinde figüran olduklarını anlamıyorlar mı? Merak ediyorum doğrusu. Çok yakın bir gelecekte Novorossiysk veya Supsa limanından Samsun limanımıza deniz altından veya üstünden gelen petrol ve veya doğal gazın varlığını duyarsak sürpriz olmamalı. Bu hattın tamamlayıcısı olarak Samsun Ceyhan Boru Hattı'nın ve Ceyhan İsrail Hayfa Limanı Boru Hattı'nın yapılmasını da yeni gelişen şartlar ve dengeler çerçevesinde sürpriz olmamalı. Bu projenin tamamlayıcısı olarak dünyanın üçüncü büyük rezervine sahip 25.36 trilyon metreküp Katar'dan İskenderun Körfezi veya Hayfa Limanı'na yapılması planlanan boru hattı da bu projenin vazgeçilmez bir unsuru olacak. Rusya kendi petrolünü, doğalgazını kendi kontrolünde pazara sürmek istemekte. Bu enerji kartının kendine verdiği ekonomik ve siyasi gücü sonuna kadar kullanabilmek için bugün de gelecekte de elinden gelen her şeyi yapacağı da benzemekte. Rusya'nın Asya kaynaklı doğalgaz ve petrol sevki için alternatif güzergahları da 3 ayrı hat olarak hazırdır. Bunlardan ilki Kazakistan'daki Tengiz yataklarından Atirau, Astrakanskaya, Konsomolskaya, Kropotsinskaya üzerinden Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanı güzergahıdır. İkinci alternatif hat Azerbaycan'daki Bakü yataklarından Grozny, Çeçenistan, Tilhoretsk üzerinden Novorossiysk limanı güzergahıdır. Üçüncü hat ise Bakü yatakları petrollerini Gürcistan üzerinden geçirerek Gürcistan'daki Supsa limanına ulaştıran hattır. Hala Gürcistan niye karıştı diye düşünüyor musunuz? Rusya karşı kartını oynamış ve Nabucco hattının geçeceği güzergahı güvenilmez, yatırım riskli alanlar arasına sokmuştur. Bu arada gürültüye giden, ölen, yaralanan ve göçmek zorunda kalan Gürcüler, Apazlar, Acarlar ve Güney Osetyalılar bu devlet savaşının zavallı figüranlarıdır. Filler savaşmakta, çimler ezilmektedir. Boru haplarının ve petrol vanalarının bulunduğu Çeçenistan'ın başkenti Grozny'yi öğrendikten sonra hala Çeçenistan'da çok yakın bir geçmişte bu kadar kan neden döküldü diye düşünüyor musunuz? Karadeniz limanı olan Novorossiysk'e bu kadar petrol ve doğalgaz gelirken meşhur Mavi Akım projesi bu kadar kolay nasıl gerçekleşti diye hala düşünüyor musunuz? Rusya açısından bir başka önemli husus ise Nabucco hattını Baltık Denizi'nde 1997 yılından beri yapmaya çalıştığı ve St. Petersburg, Almanya Nord Stream gaz boru hattına rakip görmesidir. Bu hattın yapımı aşamasında birçok problem ile uğraşan Rusya, bir de Nabucco'dan kaynaklanabilecek problem istememektedir. Rusya her platformda Mavi Akım 2 ve Novorossiysk-Samsun-Ankara hattı ile Nabucco'ya bağlanmasının daha ekonomik ve gerçekçi olacağı tezini savunmaktadır. Bir başka deyişle Putin, Ağustos ayında Türkiye'ye boşu boşuna gelmeyecektir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Nabucco hattı 100 yılın projesi değildir. Hatta farklı karanlık odalarda kotarılmış Türkiye'yi Orta Doğu eksenine mahkum edecek bir projedir. Önümüze konulan ise boru hattı yapımı esnasında müteahhitlerimizin alacağı birkaç ihaledir. Kaldı ki Nabucco hattının ve verilecek müteahhitlik projelerinin yönetimi de Avusturya OMV şirketinde olacağından bize verilenler beklentilerimizin çok altında olabilir. Türkiye içinden geçecek 2000 kilometre boyunca tahsis edilen, ekilip dikilmeyen binlerce kilometre kare arazinin bedavadan bekçiliği de bu işin tuzu biberi olacak. Bu hattın güvendiğinin maliyeti de bir başka problem olacaktı. Lütufta bulunuyorlarmış gibi bize boru hattının güvenliğini biz sağlayalım, siz masraf etmeyin teklifinde bile bulundular. sadece Nabucco hattı boyunca değil, Kuzey Irak'tan Diyarbakır üzerinden Nabucco'ya bağlanacak hat ile Suriye'den gelip Nabucco hattına bağlanması planlanan hat boyunca da Avrupa polisinin görev yapması istenmişti. Nasıl bir tehlike atlatıldığının farkında mısınız? Ülkeye yabancı emniyet mensubunun girmesi için TBMM kararı gerektiğinin kimse farkında bile değildi. En hassas bölgelerimizde yabancı polis adı altında ajanlar dolaşacaktı. Çok şükür ki işler bizim dışımızdaki olaylar sebebiyle çıkmaza girdi ve biz büyük bir sıkıntıdan kurtulduk. Projeye ortak olunan ülkelerin Avrupa'nın güçlü ülkeleri olmaması sebebiyle AB macerasında bu ortaklardan himmet beklemek de abesle iştigar olacaktı. İdarecilerimizin bu yazılanları ön yargısız değerlendirmesi en büyük dileğimdir. Rusya Nabucco projesinin iptal edilmesinden sonra Ruslar doğal gaz piyasasının vazgeçilmez ülkesi olduklarını gösterircesine Karadeniz'de yeni bir boru hattı yapmışlardır. Rusya, Anapa ve Türkiye Kıyıköy arasında projesi planlanmış ve bu boru hattı bitirilmiştir. Benim anlayamadığım küçük bir miktarda geçiş parası alacağımız bu hatta neden Türk akımı adı verildiğidir. Siyaset işte. Dipnot, özel not. Bu makalenin yazılmasından 9 yıl sonra Hazar Denizi üzerinde hak iddia eden Rusya, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan 12 Ağustos 2018 tarihinde anlaşarak Hazar Denizi'ni paylaşmışlardır. Arap Baharı'na farklı bir bakış. Avrupa Birliği'nin gerçekten süper güç olmasını engelleyen en önemli unsur enerji fakiri olmasıdır. Bir gün parçalanacak ise bu sebeple olacaktır. Bu tehlikeyi gören AB ülkeleri farklı enerji kaynaklarına ulaşmanın her türlü siyasi manevralarını yapmakta, gerekirse savaş çıkarmakta, gül, lale, portakal, bahar adı altında halk hareketleri oluşturmakta ve yeni enerji kaynaklarına bir şekilde ulaşmaktalardır. Aynı gerekçeyle AB'nin Kıbrıs doğalgazı ile ilgili olarak da gerekli her türlü desteği Kıbrıs Rum kesimine vereceğinden de hiç kuşkumuz olmamalıdır. Kuzey Afrika'da 2011 yılında özellikle ilk iki ay içinde gerçekleşen halk ayaklanmalarının tesadüfen aynı dönemde gerçekleştiğini söylemek herhalde aşırı saflık olur. Bölüm sonundaki olayların tarihi akışı tablosuna dikkatlice bakıldığında Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin başlangıcı, bitişi sadece 2 yıllık bir zaman içinde tamamı Arap ülkesi olan 16 ülkeyi İran ve İsrail'i etkilediği görülecektir. 12 Haziran 2013 tarihinde Gezi olayları olarak ülkemizde başlayan olayları bu liste dışında tutmak aşırı iyimserlik olur. Olayların tarih sırasıyla olan gelişimine bakıldığında bu olayların hiç de tesadüf olmadığı, bir merkezden düğmeye basılmasından sonra geliştiği bir kez daha görülecektir. Birçok kişi olaya bu ülkelerin topraklarındaki petrol zenginliklerinin ele geçirilmesi projesi olarak bakmaktadır. Ancak olay bu kadar basit bir gerekçe arkasına saklanamayacak kadar çok farklı sebeplere dayanmaktadır. Bu ülkelerin ortak karakteri ve geçmişlerine bakmadan sağlıklı bir yorumda bulunmak mümkün değildir. Olayların en başına gidip olayların başlangıcını görmeye çalışalım. İnceleyeceğimiz bütün ülkelerdeki temel benzerliklere ve hikayelere baktığımızda batılı emperyalist ülkelerin davranışlarında birbirinin kopyası olan uygulamaları göreceğiz. Batılı ülkeler Afrika'yı 1884 yılında başlayıp 1885 yılında karara bağlanan Berlin Konferansı'nda paylaşmaya karar vermişler ve hep birlikte Afrika'yı işgal ederek bütün zenginlikleri kendi ülkelerine taşımışlardır. Bunu yaparken hiç ihmal etmedikleri ortak bir davranış, mutlaka misyonerlerden faydalanarak Hristiyanlık dinini yaymaya çalışmış olmalarıdır. Özetle Batılılar Afrikalıların eline İncil'i vermişler, onların elinde her ne varsa alıp kendi ülkelerine götürmüşlerdir ve hala götürmektedirler. Her nasılsa her konuda çekişen, hatta defalarca birbirleriyle savaşan Avrupa ülkeleri, çok büyük ihtimalle adı çok zikredilmeyen bir başka büyük güç, üst akılın etkisiyle hükümetler üstü davranarak ortak bir davranış sergilemişlerdir. Aynı güç 1960'lı yıllarda tekrar ortaya çıkmış ve birbiriyle birçok konuda anlaşamayan batılı ülkelerin Afrika'yı topluca terk etmesine karar vermiştir. Ekteki listede görüleceği üzere birçok batılı ülke sanki bir düğmeye basılmış gibi ellerinde bulunan bu ülkeleri 1-2 yıl içinde bıraktıklarını, hürriyetlerini verdiklerini belirtmişlerdir. Bu genel karar sonucu 1960-1962 yılları arasında istiklallerine kavuşamayan birkaç ülkenin ise bazı özel sebepleri vardır. Bu terk ediş yıllarca sömürülen garibim Afrikalı ülkelerin lehine olsun diye alınmış bir karar gibi gözükse de ilerleyen yıllarda gelişen olaylar bunun hiç de böyle olmadığını göstermiştir. Sadece emperyalizmin uygulayacağı yeni sömürü metotları için o ülkelere hürriyet veriliyormuş gibi yapılmıştır. Adı konulmayan ama hepimizce zaten bilinen bu büyük güç, işgalci batılı güçleri bir araya getirmiş ve tek bir kararla işgal edilip paylaşılan Afrika ülkelerine gene tek bir kararla, sözüm ona, istiklallerinin verilmesi sağlanmıştır. Bu terk edişin hemen sonrasında bu ülkelerin hepsinde çıkan iç savaşlar ve çok sayıdaki ihtilaller sonrasında ölen milyonlarca Afrikalının niçin öldüğü veya öldürüldüğü kendileri tarafından bile muhtemelen bilinmemektedir. Sonuç itibariyle birçok Afrikalı yeni bir teknikle birbirine kırdırılmıştır. 1960'lı yıllarda yükselen hürriyet rüzgarları etkisinde kalması muhtemel Afrikalılar ya işgalci güçler tarafından öldürülecekler veya birbirlerine kırdırılacaklardı. İkincisi tercih edilmiştir. Son yıllarda çok insancıl gözükmeye çalışan Batılıların karizmaları çizilmemesi için büyük güç tarafından ikinci yolun niçin tercih edildiğini hepimiz anlamaya başlamışızdır sanıyorum. Bir tür nüfus ve doğum kontrolü yapılmış nüfus azaltmanın orijinal bir yolu daha böylece bulunmuştur. Batılı ülkelerin işgal ettikleri ülkeleri bırakmadan önce bu ülkedeki bütün yeraltı servetlerini araştırmamış olmasını beklemediğimize göre neler planlamış olduklarına bir bakalım. Şimdi kendimizi işgalci emperyalist bir batılı ülke yerine tekrar koyalım ve düşünelim. İşgal edilen topraklardan nasılsa bir gün çıkılacaktır. O halde nasılsa bir gün gidilecek ise ileride kendilerine bağlı kalacak, hizmet edecek bir grup oluşturulmalı, yetiştirilmeli ve zengin edilmelidir. Bu strateji işgalci her batılı ülke tarafından aynen uygulanmış, misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılan gruplar genellikle ülkenin bir bölümünde toplanmaya çalışılmıştır. Her işgal edilen ülkede oluşturulan bu gruplar, işgalci güçler tarafından özellikle eğitilmiş ve zenginleştirilmiştir. Bu ülkelerde açılan misyoner okullarının benzerlerinin ülkemizde de açılmış olması, köşe başlarını tutmuş, meşhur dediğimiz kişilerin buralardan mezun olması, hatta bu okullardan başbakan çıkmış olması acaba bir tesadüf mü? Yoksa bilinen hedeflere yönelik bir hazırlık mıdır? İyi düşünmemiz gerekir. Müslümanlar bu ülkelerde genel olarak kuzey kısımlarda kalan çöllerde yerleştirildiler. Buna karşılık Hristiyanlaştırılan yerde halk ile animistlerin genelde ülkelerin güneyinde bulunan ve daha yeşil olan savanalarda yerleştirildiğini görüyoruz. Yakın zamanlarda olan savaşların sebepleri de bu yerleşimler sebebiyle oluşmuştur. Uydu görüntüsüne dikkat edildiğinde dünyadaki çok verimli petrol yataklarının şu anda çöl gibi görünen ama geçmişte deniz olan ve bir sebeple kapanmış eski denizler, yani fosil konneit sular olduğunu görüyoruz. Kuzey Afrika'dan Orta Asya içlerine kadar uzanan bu görüntü savunulan tezi çok net bir şekilde desteklemektedir. Bu görüntüye dayanarak ilerleyen sayfalarda Moritanya'da, Mali'de, Nijer'de, Darfur'da, Sudan'da, Kenya İlemi üçgeni, Habeşistan Ogaden bölgesinde ve Somali'de bugün için söylenmeyen ancak mutlaka olması gereken petrol yataklarının varlığı belirlenmiştir. Bu topraklarda servet bulabileceklerini daha evvel hesaplamadıkları için Müslüman topluluklar yerleştirilmiş bulunmaktadır. Son birkaç yıldır bu bölgelerde sürdürülen savaşların esas sebebi de bu yataklardır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 161.